Ayrım 3, sayfa 22. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Daha akşama bayağı vardı. Babam genellikle güneş batana kadar çalışırdı. Son zamanlarda işi çoktu. Her gün Jamidar'ın kuru tarlalarını sulamak için çalışıyordu. Tek başınıza gidemezsiniz diye çıkıştı Takuma. Anneniz burada Bayi ve Dadu ile kalıyor ve ben sizinle gidip gelemeyecek kadar yaşlıyım. Dün de biri yağmurun yağmak üzere olduğunu bağırmıştı ama yağmadı. Jumi'nin gözlerinde kolayca takılmadan bir tokat yiyebilecek dargın bakışı görünce gidip babama ne düşündüğünü sorabilirim diye önerdim. Belki kahya yol sular altında kalmadan hepsini salıverir. Hem babam gelemezse... Burada dönüp saygılı bir tavırla Takuma'ya başımı eğdim. Rumi ile Jumi'ye açıklarım ve hepimiz oturup bekleriz. Takuma eliyle bana gitmemi işaret etti. Öyle olsun ama çabuk ol, hava kararmadan git. Dur Pom, dedi annem aniden. Sakın ormandaki patikadan gitme. Babamı bulmaya gitmeme izin verildiği için duyduğum memnuniyet annemin uzun yoldan gitmemi buyurmasıyla gölgelenmişti. Annem hükümet karşıtı faaliyetleri için kaynak bulmak amacıyla kırsal bölgedeki masum insanları soyan devrimcilerin ormandaki saklanma yerleri hakkında bir yığın korkunç hikayeyle doldurmuştu kafamı. Annem bir şeyi anlamamı istediği zaman dramatik bir hikaye anlatırdı. Takuma da öyle yapardı. Belki de bunun nedeni dikkatimi her şeyden çok hikayelere verdiğimi bilmeleriydi. Bugün ormanda saklanan hiçbir haydut olmadığına emindim. Ailemin görüş alanından çıkar çıkmaz ana yoldan ayrıldım ve bir çalılı göbeğinin içinden geçerek pirinç tarlalarına giden kestirme bir yolun olduğu ormana girdim. Kurallara karşı gelen biri değildim ama yağmurun eli kulağında olduğunu hissediyordum ve başladığında babamın yanında olmak istiyordum. Ormanın içinden geçen dar patikayı gözden kaçırmak kolaydı ama gezgin kutsal adamlar için her zaman bir testi yağmur suyunun asılı durduğu ağaç gibi işaretleri tanıyordum. Haydutların da bu sudan içmiş olabileceğini düşündüm. Suya yaklaşmamaya dikkat ettim. Küçük bir papaya korusundan geçerken yere yeni düşmüş birkaç papaya alarak daha sonra ailemle paylaşmak üzere sarimin pallusuna bağladım. Birkaç adamın cansız kuru toprağa tırmıkladığı tarlaların kenarına ulaştığımda güneş neredeyse kaybolmuştu. Bu grubun babamdan haberi yoktu, ben de yola devam ettim. Çakıl taşlı yolda yürürken ayağımın kesilen birkaç yeri acıyordu. Tarlalar daha yumuşaktı ama değerli fideleri çiğnemeye cesaret edemedim. Gökyüzü kararmış ve hafif yeşilimsi bir renk almıştı. Havada mutlak bir sessizlik vardı, yaprak kımıldamıyordu. Sonra aniden çıkan serin bir rüzgar ağaçları, otları ve saçlarımı dalgalandırdı. Birkaç dakika içinde fırtına bulutunun geleceğini düşündüm. Yağmur damlaları yavaş ve yoğun bir şekilde düşerken babamı bulmayı dileyerek adımlarımı açtım. Bir sonraki tarlada da işçiler vardı. Birkaçı yağmurun altında dans etmeye başlamıştı ama diğerleri hala eğilmiş. Bu ilahi yağmur için tarlayı çapalayarak kanal açıyorlardı. Bu babamın grubuydu ama adamlar onun bir saat kadar önce birkaç kişiyle birlikte şirketin at arabasıyla uzun yoldan eve gittiğini söylediler. Yani babam orada değildi, onu kaçırmıştım. Kalbimin hayal kırıklığıyla küt küt attığını hissettim. Eğer anamın dediği gibi ana yoldan gelmiş olsaydım babam beni görecek ve muhtemelen beni kolumdan tutup arabaya çekecekti. Beraberce geri dönecektik. Şimdi ise herkes beni bekleyecek ve gittikçe kızacaktı. Biraz sonra bir araba daha gelecek. İşçilerden biri ağzını yayarak mide bulandırıcı bir tavırla sırıttı. ''Sen de bizimle birlikte ona binebilirsin.'' Babamla birlikte arabaya binebilirdim ama eğer anam veya Takuma, içlerinde bazıları Müslüman olan yabancı adamlarla birlikte arabaya bindiğimi duyarsa kesin dayak yerdim. Hiç duraksamadan hemen cevap verdim. ''Yok amca, zaten uzak değil, ben yürürüm.'' Eve dönüş yolu yokuş aşağıydı. Onun için daha hızlı yürüyordum. Ayaklarım o kadar hızlı hareket ediyordu ki dikenleri hissetmiyordum bile. Ağzımı kocaman açarak serin, taze yağmuru tadıyordum. Sahilde değildim ama yine de yağmurun keyfini çıkartıyordum. Sonra papaya ağaçlarını geçtim ve hafif bir yükseltiden Jaulpur'un saz çatılarını ve ötesindeki büyük denizi gördüm. Birkaç araba sahilde durmuştu ve birkaç küçük şekil kollarını devasa kara buluta doğru açarak kumların üstünde koşuyordu. Orada oyalanırken birilerinin bağırdığını duyar gibi oldum. Büyük bir dalga kıvrılarak geliyordu. O kadar yüksek, o kadar uzun ve koyuydu ki bir duvara benziyordu. Gördüğüm en yüksek duvar Camidar'ın konağının etrafını çeviren sıvalı duvarlardı. Bu su duvarı ondan da yüksekti ve daha önce hiç görmediğim biçimde sahile doğru geliyordu. Kumsaldaki herkes koşuyordu ama dalga hızla yaklaşıyordu. Sonra hızla üstlerine geldi ve alttaki kara gözden kayboldu. Kumsal neredeydi? Bütün dikkatimle baktım ama şimdi sadece üstünde küçük kara noktaların yüzdüğü uçsuz bucaksız su görüyordum. Yağmur insanın canını yakarak bardaktan boşalırcasına yağmaya devam ediyordu. İnsanların tekrar ortaya çıktığını görmeden bu tuhaf manzaraya arkamı dönerek ormana girdim. Karanlık basarken her şey yabancı görünüyordu. Yerdeki taşlar ve ısırgan otları bileklerime kadar çıkan suya gömülmüştü ve ağaçların arasında nereye gittiğimi göremiyordum. Eve giden patikadan çabucak ineceğimi düşünerek endişelenmedim. Kulübede herkes beni bekliyor olacaktı. Anam ayağımdaki kesikleri hardal yağıyla temizlerken onlara sahilde gördüğüm tuhaf manzarayı anlatacaktım. Fakat ormanın kenarına vardığım zaman her şey devasa bir gölcüğün içinde kaybolmuştu. Adımlarım yavaşladı ve gölcük dizlerime kadar yükseldi. Jaulpur'da her yıl hiç değilse yağmurlu mevsimin bir kısmında seller olurdu. Ama her zaman alçak bölgelerde ve köy yolu boyunca kimsenin ormana kadar giren sellerden bahsettiğini hatırlamıyordum. Biraz ileride ayağımı basabileceğim dalları olan uzun sağlam bir palmiye vardı. Belime kadar yükselen suyun içinde ilerleyerek kendimi ağacın üstüne çektim. Büyük babamın gençken çok kötü bir fırtınada canını kurtarmak için yaptığını söylediği şeyi yapıyordum. Güvenli olduğunu hissettiğim yere kadar tırmandım ve kendimi ağaca bağlamak için sarimin yarısını açtım. Anamın asıl bayi gövdesine bağladığını hatırlayınca bir an içim ısındı. Havanın böyle değişmesi küçük erkek kardeşimi korkutmuş olmalıydı. Bayinin korktuğunu düşünürken kendi korkum geçti. Aklımı sarime bağladığım papayalar geldi ve bir tane çıkarıp yedim. Hava karardı ve yağmur hiç durmadığı için ne kadar zaman geçtiği hakkında bir fikrim yoktu. Buna rağmen kesik kesik uyudum. Uyandığım zaman gökyüzü açık mor renkteydi ve kargalar gaklıyordu. Gökyüzüyü de suyu birbirinden ayıramıyordum. Her taraf uçsuz bucaksız bir mor maviydi. Sonunda yağmur yavaşlayarak çisentiye dönüştü ve güneş kendini gösterdi. Kulübelerimizin bulunması gerektiği açıklığın yerini saptamaya çalıştım ama hiçbir şey göremedim. Önümde sadece denizle buluştuğu yerde berraklaşıp mavileşen acımsız su uzanıyordu. Aklıma görmüş olduğum o dalga geldi. O kadar garip ve yüksekti ki pekala Takurma'nın şu dini hikayelerinin birinden fırlamış olabilirdi. Su bir takım nesneler taşıyarak tırmandığım ağacın yanından ağır ağır akıyordu. Ağaçlar, dallar, çatılar, keçiler, eşekler, mandalar, hatta yan dönmüş halde yüzen Camidar'ın Vauxhall'u, dipnot bir İngiliz araba markası. Ölü insanlar da bu akışın bir parçasıydı. Önce onlara bakmak istemedim ama sonra bakmak zorunda olduğumu anladım. Zira tanımadığım herkes ailemin güvende olabileceği anlamına geliyordu. Artık ağlamaya başlamıştım. Sessizce hıçkırıyordum. Çünkü eğer ağlamam duyulursa bu matemimin gerçek olduğu anlamına gelirdi. O dalganın sahildeki insanları alıp götürdüğünü biliyordum. Suyun kulübemizin bulunduğu yeri ezip geçmiş olması gerektiğini de biliyordum. Ama belki de öyle olmamıştı. Eğer sabredersem babamın beni bulacağı inancına sıkı sıkı tutulmuştum. Yağmur gün boyu kurtarıcım olan dalı eğerek bir yağdı bir kesildi sonra gece çöktü. Sıkıntılı bir rüya gördüm. Duyduğum her ses babamın sağlam, güven veren ayak sesiydi. Ama içimden bütün toprak suyla kaplanmış olduğu için ayak sesi çıkmayacağını biliyordum. Ertesi günle bir önceki gün gibi geçti. Mor gökyüzü biraz daha açıldı. Sonra güneş göründü. Maymunlar ve kargalar gevezelik edip durdu. İkinci papayamı yedim ve daha çok cesedin suda yüzmesini izledim. Sarimin dışı sert, pis bir kabuk halinde kurumuş ama bazı kıvrımların içinde su damlaları kalmıştı. Kıvrımları açtım ve toprak ve tuz tadını aldırmamaya çalışarak emdim. Sonra işkence başladı. Ağaç karıncaları bacaklarıma ve kollarıma tırmanarak ulaşamadığım her yerimi yemeye başladılar. Evlerinde olmak istemediğimi açıklayarak ve bana rahat vermeleri için yalvararak onlarla konuşmaya çalıştım. Kollarım ve bacaklarım o kadar yorulmuştu ki ama eğer kendimi bırakırsam suya düşerdim. İyi bir yüzücüydüm. Fakat ulaşacak bir kara parçası yoktu, kaybolur giderdim. Saatler sonra bir mucize göründü. Canlı insanlarla dolu bir balıkçı teknesi. Yaklaşırlarken onlara seslendim fakat adamlar hiç bakmadan kürek çekmeye devam ettiler. Önceki geceden beri ağlamamıştım ama şimdi ağlamaya başladım. Her ikisi de insanlarla ve hayvanlarla tıka basa dolu iki tekne daha geçti. Her defasında onlara kulak tırmalayan zayıf bir sesle bağırdım. ''Bakın buradayım, ne olur kurtarın beni.'' O kadar susamıştım ki, olduğum yerde kuruyup gideceğimden korkuyordum. Tıpkı bir ağacın dalındaki solmuş bir yaprak gibi. Sonra günün geç bir vaktinde küçük bir balıkçı sandalı gördüm. İçindekiler tek bir aile gibi görünüyordu. Bir büyük anne, bir büyük baba, bir adam ve orta yaşlı bir kadınla iki oğlan. Oğlanlar suda yüzen bir hayvanı göstererek sanki sıradan bir günmüş gibi gülüyorlardı. Öncekinden daha yüksek sesle bağırdım ve iki kardeş gülmeyi kesip etrafa bakındı. Çocukların henüz beni görmediğini anlamıştım. Çabucak sarimi çekip çıkardım ve bir ucundan tutarak bayrak gibi sallamaya başladım. Şimdi çocuklar krem rengi pis kumaşı işaret ediyordu ve sevinçle babalarının yön değiştirerek bana doğru kürek çektiğini gördüm. Sandal yaklaşırken sarimi tekrar sardım ve beni kurtaran ağaçtan indim. Kollarım ve bacaklarım o kadar uzun zamandır hareketsiz kalmıştı ki bu bayağı zor oldu. Ama sonunda suya ulaştım ve sandala kadar olan kısa mesafeyi yüzdüm. Oğlanların babası tutmam için bir kürek uzattı. ''Teşekkür ederim.'' diye fısıldadım. ''Çok teşekkür ederim.'' ''İyi ki yüzebiliyorsun.'' dedi adam. Kendimi güvende hissetmemi sağlayan bir gülümsemeyle. ''Kızım, ailen nerede?'' diye sordu. Muhtemelen ailenin büyük babası olan pörsümüş ihtiyar. ''Bilmiyorum.'' dedim. Güçlükle sandala tırmanarak. ''Joğulpur'da yaşıyorduk ama her şey gitti.'' ''Biz Konbalıyız, orası da gitti.'' dedi oğlanların küçüğü adeta heyecanla. ''Korkunç büyük bir dalga kumsalı yuttu.'' dedim. Sandal bir yandaki sık sakız ağacı ormanlarıyla diğer taraftaki açık denizin arasında ilerlerken. Burası iyi bildiğim bir bölgeydi ama kökünden sökülmüş ve olmadık şekilde eğilmiş bu kadar çok ağaçla şimdi yabancı görünüyordu. ''Dalga değil, bu Tanrıçan Kalil'in işi.'' dedi büyük baba sert bir sesle. ''Sana yiyecek veya içecek bir şey veremeyiz çünkü bize yetecek kadar bile yok.'' dedi sıska büyük anne. ''Ama yardım etmemek günahtır, seni kıyıya götüreceğiz. Orada tanıdığın insanları bulabilirsin.''
''Ama ailesi kaybolmuş.'' dedi adam.
''Karada birileri ona yardım eder.'' dedi çocukların annesi usulca. ''Su beyaz sarisini kirletmişti ama hala sarinin ince kırmızı kenar süsünü görebiliyordum. Fabrikada dokunmuş bir sari giydiğine göre varlıklı olmalıydı.'' ''Kim yardım edecek?'' diye sordum. Eski hayatımın sona ermiş olabileceğini anlamaya başlıyordum. Yanağımdan damlalar yuvarlanmaya başladı ve susuz dilim tuzlu gözyaşını yakalamak için dışarı kıvrıldı. ''Buldi söyledi ya, birileri eder, biz seni götürüyoruz, bu bizim görevimiz.'' Büyük babanın sesi o berbat sabah beni uyandırmış olan kargalarınki gibi kulak tırmalıyordu. Ve eğer benden bıkarlarsa beni etrafımızda yüzen korkunç enkaz parçaları gibi suya atabileceğini düşündüm. Özür dilemeye başladım. ''Affedin lütfen, beni kurtardığınız için o kadar minnettarım ki.''
Sus dedi sertçe yaşlı adam.
Ertesi sabah karaya ayak basana dek hiçbir şey söylemedim.
Bölüm 3. Kaçımızın içi gitti bir bardak temiz su için. Kaynatılmış değil, temiz bir menbaadan, pisliklerden arınmış. Temiz bir kovadan, içinde gizlice el yıkanmamış olan. Temiz bir havluyla, daha evvel tuvalette kullanılmamış olan. Silinmiş ve daha önce temiz suda yıkanmış. Temiz bir kupadan. İçinde hiçbir hastalık mikrobunun pusuda beklemediği.
Margaret Behan Danning, Mosaics from India, 1902. Dipnot, Hindistan'dan mozaikler.
Gözlerim kuru ve yorgundu ama baba ile büyük baba sandalı kıyıya çekmek için sığ suya atlarken gözlerimi açık tuttum. Su kütüklerle, tahtalarla ve tekerleklerle doluydu. 5 kişilik bir aile basit bir tahtanın üstünde kürek çekiyordu. Daha yakından bakınca tahtanın üstünde benim boyumda bir çocuğun hareketsiz yattığını ve her tarafının sineklerle kaplı olduğunu fark ettim. Ölmüştü ama çocuğu bırakmamışlardı. Yolculuğum esnasında çok yüzen ölüm döşeği görmüş ve hepsinin karaya çıkıp yakılmasını umut etmiştim. Yakılmayan Hinduların ruhları dünyaların arasında sıkışıp kalırdı. Takuma bana bunun her şeyden daha beter bir kader olduğunu söylemişti. Şimdi ise onları daha iyi hayatlara gönderemediğim için kendi ailemin ebediyen başıboş dolaşacağı düşüncesine dayanmak zorundaydım. Denizin kenarında uzanan yürüyüş yolunda her türden insan vardı. Saçı başı dağınık dilenciler, işçiler, gıcır gıcır üniformaları ve sert güneş başlıklarıyla polis memurları, safran rengi cübbeler içinde sıska kutsal adamlar. Çok sonraları Hindistan'ın en büyük şehrini avucumun içi gibi tanıyacaktım. Fakat o küçük yaşımda Diga ismindeki bu kıyı kasabasının görüntüsü, Kalküta, Delhi ve Bombay bir araya gelmişti, üstlerine de gümüş bir yaprak dikilmiş gibi etkilemişti beni. Suyun kenarındaki yolda yiyecekler gördüm. Kazanlar dolusu kaynayan çay, çıtır çıtır lezzetli bir şeyler satan büfeler ve yığınla meyve ve sebze vardı. Her yerde yiyecek vardı. Benim hiç görmediğim bir lükstü bu. Kıyıya ilk çıkan iskelede duran genç bir adamın uzattığı eli tutan büyük baba oldu. Onu baba izledi ve anne de büyük annenin güvenle iskeleye çıkmasına yardım etti. Çocuklar, ardından da anne yukarı çekildi, sonra da ben kendimi iskelenin üstüne çektim.
Yakında birkaç kuyu olduğunu söylediler dedi baba hepimize. Gidip su getireceğim.
Ama suyu neyde taşıyacaksın diye omurlandı büyük anne.
Bir kabımız var dedi anne sandaldan yanında getirdiği testiyi göstererek. Hepimiz içinde kalan biraz suyu içelim, sonra gidip kuyudan temiz su doldururuz.
O bizim testimizden içemez dedi büyük baba çenesiyle beni işaret ederek. Bu kadar yolu kendimizi mahvetmek için gelmedik.
Evet dedi baba kız için elimizden geleni yaptık. Şimdi kendi yoluna gitme vakti geldi.
Kafam karışmıştı. Çünkü beni hiç sorgusuz sandalı almışlardı ama şimdi her şey farklıydı. Benim aşağı kasttan olduğumu nasıl tahmin etmişlerdi?
Dipnot, kast. Hindistan'da özellikle ayrıcalıklar konusunda çok katı sınırları olan sosyal sınıf sistemi.
Bunu düşünürken aynı zamanda aklımdan nereden bir tas bulabileceğim geçiyordu. Çaycının müşterileri kullandıkları kil kapları yere atıyorlardı. Kırılmayan bir kabı alabilirdim. Kuyunun önünde kasaba sakinlerinden ve tabii sığınmacılardan oluşan uzun bir kuyruk vardı. Hemen yakında daha önce hiç benzerini görmediğim uzun, sıvalı bir binanın önünde bir tenteyle gölgelenmiş bir veranda vardı. Ve 2 İngiliz büyük bir ahşap masada oturmuş, o tiz tınalı gülünç dilleriyle konuşarak manzarayı seyrediyorlardı. O zamana kadar gördüğüm tek İngiliz tahsildardı. O da uzaktan şimdi adamlardan birinin kafasındaki damarları ve aşırı soluk cildini görebiliyordum. Jaulpur'da cildi pirinç gibi bembeyaz, saçları kırmızı ve tuhaf yeşil bir renkte gözleri olan bir bebek doğmuştu. Takurma onun içine bir şeytan girdiğini söylemişti. Bu beyaz tenli adamların da şeytan olup olmadığını merak ettim.
Korkuyla bakışlarımı kaçırarak dikkatimi çayını bitirmek üzere olan bir adama çevirdim. Heyecanla yerimden fırlayıp kupayı havada kaptım. Bazıları güldü ama oğlanların babası o kadar yüksek sesle bağırdı ki kupa parmaklarımdan kaydı ve yere düşerek parçalandı. "Çalma!" diye azarladı adam. "Özür dilerim!" diye fısıldadım. Kurumuş boğazım ağrıyarak ve çocukların annelerinin çeşmeden doldurmuş olduğu testiden kana kana su içmelerini izleyerek. Çocuk kupayı alabilir diye boğuk sıcak bir ses geldi arkamdan. Döndüm ve iyi dokunmuş temiz bir dot ile kutra giymiş bir adam gördüm. Açık renk cildi tıraşlıydı ve alnının ortasında yakın zamanda kutsanmış bir Hindu olduğunu işareti olan safran rengi bir nokta vardı. Derdi toplu halinden onun bir sandalla gelmiş olamayacağını, o kasabada yaşaması gerektiğini düşündüm. "O bizim kızımız değil babu. Onun kastı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Kuyunuzu kirletecek." Büyük baba konuştukça kabarıyor gibi görünüyordu. "Suyu ben çektim, onun için bir tehlike yok." Adam babaya doğru bir kutsama işareti yaptı. "Bir yetime göz kulak olduğumuz için mutlaka mükafatlandırılacaksınız." Acaba bir rahip mi diye merak ettim. Kibar adamla çocukların babası arasındaki konuşma, kapların, testilerin, kovaların içine şırıl şırıl dökülen, bu kadar yakın olduğum ama ulaşamadığım o tatlı suyun sesi gibi neşeyle devam ediyordu. Kafamın içinde bir şey patlar gibi oldu ve sonra ellerim üşüdü. Kibar adam ellerimin arasına bir kupa soğuk su koymuştu. "İç," dedi ve bir zamanlar anamın açıklamış olduğu bir şeyi hatırladım. Brahminler sadece kendi sınıflarından insanların hazırladıklarını yiyip içseler de başkalarına yiyecek verebilirlerdi. Tıpkı bu adamın benim için yapmaya karar verdiği gibi. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 33.